Ayrım 16.
İki hükümdarlık, iki ayrı inanç. Muharebenin en acımasız şekilde sürüp gittiği günlerde her iki hükümdarlığa ait halkların düşünce ve inanç farklılıklarının muharebenin sonucundaki kazanç veya mağlubiyet hanesine büyük çapta tesir etmiş olduğundan asla şüphe edilemez. Zira moral ve kendine güven bahsinde düşünce ve inanç faktörlerinin rolü elbette büyüktür. Nitekim Konstantinopolis halkı muhasaranın en şiddetli ve en kritik anında bir takım hurafelerin tesirine kapılarak moral bozukluğunun karanlıklarına yuvarlanırken, diğer taraftan bir takım örümcek kafalı rahip ve episkoposlar Hazreti Meryem Ana'nın haşa şümme haşa göbeğinin kutsiyet derecesinin münakaşasını yapıyor, koyu taassuplarının tesiriyle zuhur etmiş bulunan bu gülünç de değil, tamamen tiksindirici batıl inançlarını hemen her tarafa yaymaya çalışıyorlardı. Görülüyor ki Bizanslar Hristiyan dininin tamamen dışına çıkmış ve bir takım saçma sapan fikirleri haşa Hristiyanlık dini adına dilediklerince ileri sürüp durmaktaydılar. Ve bu durumun muharebenin kazançtan ziyade kayıp hanesine ağırlık koyduğundan şüphe dahi edilemez. Böylece Bizanslar batıl inançların meydana getirmiş bulunduğu bir takım hurafelerin tesiri altında milli duygu ve iman inançlarını bir bütün olarak getirmişler, aczin ve cesaretsizliğin meydana getirdiği moral bozukluğu ve bunalım içinde kıvrım kıvrım kıvranarak kendilerini bir uğursuz inancın ellerine bırakmış ve aynen suguru kopmuş bir gemi gibi akan sulara kapılmış gitmekteydiler. Osmanlı Türk Devleti askerlerine gelince, Türkler onların tam tersi olarak batıldan tamamen uzak olmakla birlikte doğrudan dini inanç ve milli düşünce akidelerini birleştirmişler ve bu gücün meydana getirdiği ezici kuvvetin tesiriyle bölünmez bir bütün, asla yenilemez bir güç teşkil etmişlerdi ki muhteşem Türk ordusunun asıl kuvvet kaynağı buydu. İşte muhteşem ve kudretli Bizans İmparatorluğu'nun cihan sahnesinden silinip tarihin tozlu sayfalarına göçüp gitmesinde baştan beri saydığımız bu faktörün rolü büyük olmuştur. Büyük Dua Töreni Vakası. Konstantinopolis'te cereyan eden garip tabiat hadiselerinin ve bu sebeplerle daha ateşli şekilde canlandırılmış olan saçma sapan hurafelerin tesirinde kalan halk, tamamen umutsuzluğa sürüklenerek teselli bulabilmek için büyük çapta bir dua töreni düzenlemişti. Büyük salipler, mukaddes ikonolar, aziz tasvirleri, mukaddes emanetlerle yüksek dereceli din adamlarının idare ettikleri ayin alayları şehrin sokaklarında dolaşıyor, halk gözyaşları ve çığlıklar içinde Kyrie eleison, ya Rabbim bizlere merhamet et yakarışlarıyla bütün sokakları çınlatırken Türk toplarının güçlü gümbürtüsü kilise çanlarının hazin ve duygulu yankıları da karışınca mahşeri bir manzara meydana gelmişti ki izahı gayri kabildi. Kadınlar, kızlar elbiselerini yırtıyor, saçlarını yoluyor ve onların dehşete düşüren görüntülere karşısında tamamen şoke olan çocuklar korku ve dehşet feryatlarıyla bu tüyler ürpertici görüntünün trajik ve dramatik yönünü tamamlıyorlardı. Yukarıda elimizden geldiğince anlatabilmeye çalıştığımız bu feci atmosfer içinde yoluna devam eden büyük ayin güruhu surların önüne geldiğinde bazı askerler de törene iştirak ettiler. Akıllara durgunluk verebilecek derecede muazzam ve izdiham içinde zorla ilerleyebilen kalabalık, dualar ve feryatlar içinde ilerlerken Bizanslıların moralini daha da bozan bir vaka zuhur etti. Hazreti Meryem Ana'nın büyük bir tezkere üzerine sağlam şekilde oturtulmuş mukaddes ikonu üstünde bulunduğu tezkereden kayarak yere düşmüştü. Hem de hiçbir sebep yokken. Mukaddes ikonu yerden kaldırıp tezkereye yerleştirene kadar akla karayı seçtiler. Zira adeta kurşunmuş gibi yere çakılmışçasına ağırlaşmış, bir türlü yerden kaldırılamıyordu. Nihayet tekrar yola çıkan ve yakarışlar içinde yoluna devam eden ayin alayı bu sefer de ayrı bir engelle karşılaşmış ve adeta paniğe kapılmışlardı. Vaziyet ise aynen şuydu. Mukaddes ikonu tezkereye tekrardan yerleştirip yola çıktıkları anda insanı dehşette bırakan bir görünüm içinde ve de adeta yumruk büyüklüğünde dolu yağmaya başlamış ve bu meyanda öylesine korkunç bir fırtına çıkmıştı ki önüne her ne çıkarsa sağa sola savuruyor, halk panik içinde oraya buraya koşuşturup duruyordu. Bilahare dolu yağmura dönüşmüş ve öylesine yağmaya başlamıştı ki hemen her tarafı sel kaplamış ve koca şehir adeta tam manada mahşer yerine dönmüştü. Böylece Hazreti Allah'a son bir yakarışla kendilerini bağışlatmak isteyen Bizans halkının tertiplediği ayini yarıda kalmış ve hemen herkes tam bir umutsuzluk içinde sığınabilecek bir çatı altı aramaya başlamıştı. Mevzu bahis vakalardan da anlaşılabileceği gibi batıl inanç mefhumu her ne derece baş göstermişse de mezkür vakalar zincirinde bazı gerçek payları da yok sayılamazdı. Zira bilhassa kayda geçtiğimiz bu son vaka ile daha evvel yazdıklarımız vesaire gerçekten üzerinde düşünülmesi icap eden mevhumlardır. Çünkü hemen hepsine sadece tesadüftür deyip geçmek tabii ki tamamen yanlış olur inancındayız. Bin yılı aşkın bir koca maziye sahip ve cihanın en muazzam imparatorluklarından birisi durumundaki Bizans İmparatorluğu'nun böylesi durumlara düşmesinde, parlak dönemlerinden kalma, kibirlilik, mağrurluk, güçsüz ve küçük devletlerin topraklarına göz dikerek onların köklerini kazımaya çalışmak, doymak bilmez bir açgözlülük ile akla gelmedik entrikalar girdabında sefahat alemlerinin en iğrençlerine varıncaya kadar uygulanması vesaire. Bizans İmparatorluğu'nun böylesi bir aciz içine düşmesinde başlıca rol oynamış ve Cenab-ı Hakk'ın şaşmaz adaleti yerini bulmuştur. Mekanı her daim cennet olsun. Fatih Sultan II. Mehmet Han ise cismen ve ahlaken varlığını yitirmiş, bu kocamış imparatorluğun enkaz misali mevcudiyetine kesin şekilde son vermekle, nice mazlum kavmin ahını yerine getirmiş, bir yerde Hazreti Allah'ın eşsiz emsalsiz adaleti tecelli etmiştir. Ayasofya Katedrali'nde son Ortodoks ayini. Avrupa Haçlı devletlerinden gelecek yardımdan umudunu tamamen kesen son Bizans İmparatoru Konstantinos 11. Dragases Paleologos artık sonlarının geldiğini ve Bizans'ın müdafaa savaşı da son bir hamleyle şeref savaşı vererek soysuz bir ölüme mat olmaması icap ettiğini gayet iyi bilmekte ve ona göre hazırlıklar yapıyordu. Meskûr hazırlıklar paralelinde Bizans'ın kalbi durumundaki muhteşem Ayasofya Katedrali'nde büyük bir ayin tertiplenmesini arzu eden imparator, 28 Mayıs 1453 tarihinde tertiplenen veda ayinine devlet ve saray erkanı ile birlikte iştirak eden İmparator Konstantinos 11. Dragases Paleologos son derece üzgün ve gözyaşları içinde hazır bulundu. Bu tarihi ayin başlarken şehrin bütün kiliseleri hazin hazin çan vurmakta, cenaze ayininden farksız bir şekilde icra edilen dini merasim esnasında okunan hazin ilahiler, Ayasofya'nın muhteşem kubbesinde akisler bırakarak hemen herkesi son derece tesir altına almakta ve böylece için için hıçkıran Bizans halkının hıçkırık sesleri ilahilerin akislerine karışıyordu. Bu meyanda devamlı şekilde mihraba bakan ve gözlerini o noktadan hiç mi hiç ayırmayan imparator, sanki koca mabette sadece kendisi varmışçasına hareket ederek hiçbir şey göremez olmuş ve adeta büyülenmişçesine bir hal sergilemekteydi. Duyduğu tek ses ise sadece çanların hazin sesleriydi ki kulaklarında çınlayıp durmaktaydı. Evet, 915 yıl evvel 27 Ocak 537 tarihinde Noel, yılbaşı günü bu tarihi ve cihanca eşsiz mabet muhteşem bir merasimle takdis edilerek ibadete açılmıştı. Ve o tarihte de şehrin bütün kiliseleri ibadete davet çağını vurmuşlardı. Ancak tek farkla, o tarihteki Bizanslar içlerinden gelen coşkunluğun verdiği bir heyecanla meskûr anı kutlamışlar ve günlerce şehir neşeli insanların sevinç tezahürlerine şahit olmuştu. Ya şimdi? Evet ya şimdi? O anda içten gelen bir hıçkırık imparatorun boğazında düğümlenip kalmıştı. Mümkün mertebe kendisini toparlayıp tekrar mazide kalmış olan o muhteşem anları hayali de olsa düşünmeye çalıştı. 915 yıl evvel 5 yıl zarfında ve milyonlarca lira sarfıyla meydana getirilmiş bulunan bu eşsiz mabedi Bizans'ın en değerli imparatorlarından Büyük Justinianus I 518-565 yaptırmıştı. Muhteşem mabedin açılış gününde imparator 4 at koşulu saltanat arabasına binerek, alkışlar arasında büyük saraydan çıkarak eşsiz katedralin önüne geldiğinde, geniş meydanda toplanmış olan halk coşkun bir tezahüratla imparatorlarını alkışlıyorlardı. Mukabil olarak halkına selam veren imparator ise ağır adımlarla mabedin büyük bir kapısı önüne geldi, kral kapısı. Patrik Menas ise içten gelen bir saygıyla imparatorunu bizzat kapıda karşıladı. Yine ağır ve vakur adımlarla mabede giren Justinianus I, katedralin azametli görünümü karşısında kendisine ideal edindiği bir hayalin gerçekleştiğini gördüğünden, ruhundan coşan bir sevinç ile heyecanlanmış ve öylesine mutlu olmuştu ki bir an altındaki zeminin kaydığını sandı. Evvelki sayfalarda kayda geçtiğimiz gibi sevinç ve mutluluk içinde ellerini mihraba doğru kaldırarak Cenab-ı Hakk'a şükranlarını sunduktan sonra gurur içinde ''Ya Süleyman, seni geçtim, seni yendim'' diye haykırdı. İmparator Büyük 1. Justinianus mevzu bahis mabet dolayısıyla gurur ve heyecan duyarak inşa ettirdiği bu muhteşem ve eşsiz eserle övünmekte yerden göğe kadar haklıydı. Zira İsrail peygamberi Hazreti Süleyman'ın yaptırdığı muazzam ve muhteşem sinagogundan daha muhteşem bir mabet olmuştu ve bu surette Hristiyanların içlerinde taşıdıkları eziklik duygusunu temelden yok etmişti. Daha sonraki yıllarda ise dünya haçlıları bu büyük insana olan borçlarını öylesine bir icraatla ödemişlerdi ki böylesi dost değil doğrudan düşman başına demek lazımdır. Mevzu bahis trajik ve ibret alınması icap eden meşhur 4. Haçlı Seferi esnasında Bizans'ın Haçlılar tarafından işgal edilişi ve iğrenç icraatlarını önceki bölümlerde yazmış olduğumuz için tekrarını lüzumsuz bulmaktayız. Ve malum bölümleri geçerek İmparator Konstantinos 11. Dragases'in mazi ile gününün Bizans yaşantısı hakkında zaman tüneli içinde gidip gelirken zaman içine Bizans'ın ne yaman şekilde bozulmuş olduğunu, ahlaki çöküntüden sonra bilhassa Konstantinopolis'te öylesine bir bozukluk zuhur etmişti ki türlü entrika türlü rezaletlerin adeta merkezi haline almıştı. Nitekim şu son muhasara esnasında dahi halktan maddi yardım istendiğinde hemen birçok kimse parasına ve mücevherlerini toprağa gömerek saklamıştı. Yani Bizanslı'nın ahlaki bozukluğu son haddine varmış ve de vatana ihanete kadar gidebilmişti. Bu düşüncelerin tesiri altında büsbütün ezilen bedbaht imparatorun ruhundan fırtınalar meydana getiren ızdırabı bembeyaz kesilmiş olan gergin hatlarında açıkça görülmekteydi. Bütün vücudunu soğuk bir ter kaplamıştı. Hristiyanlığın sembolü olan haç çıkartıp ellerini mihraba doğru kaldırdığında dudakları titreyerek ''Büyük Justinianus, bizler ahlaken çökerek senin mukaddes mabedini kirlettik, çamura batırdık. Eşsiz mabedini gereğince koruyamadık. Avrupa Hristiyanları ise onu kirliden de beter hale getirdi. Cenab-ı Hakk'ın ve senin gazabına uğradık. Günahlarımızın affı için şerefli bir ölüme gidiyoruz.'' Ayinden çıkan İmparator Konstantinos 11, Bizansları mukavemete teşvik eden son nutkunda, Bizans'ın uzun bir ahlaksızlık dönemi geçirmesinden sonra uçurumun eşiğine geldiğini belirttikten sonra şu sözlerle konuşmasına son vermişti. Eğer bu tavsiyelerime riayet edecek olursanız Cenab-ı Hakk'ın bizlere verdiği haklı cezadan belki kurtulabiliriz. İmparatorun bu son hitabesinin tebaası üzerindeki tesiri büyük olmuştu. Hemen herkeste pişmanlık ve utanç ezikliği görülmekteydi ki bunun olumlu tesirleri son ümitsiz savunma muharebelerinde rahatlıkla izlenebilmiştir. Şöyle ki başkent halkı da askerlerle birlikte hiç çekinmeden ölüme atılmış, elinden geldiğince payitahtı müdafaa etmeye çalışmıştır. Bizans halkına son hitabından sonra özel harp arabasına atlayan imparator maiyetiyle birlikte süratle Blaşernes yani Tekfur Sarayı'na gitti. Sarayda herkesle helallaştıktan ve 1-2 saat dinlenerek yorgunluğunu aldıktan sonra atına binerek maiyetiyle birlikte surlardaki şerefli vazifesine döndü. Surlara döndüğünde Bizans askeri ve halkının el ele vermiş canları pahasına şehri savunmaya çalışırken akla gelmedik, daha doğrusu hiç mi hiç ummadığı bir gayret neticesi seve seve ölüme atılmalarını görmesi, son İmparator Konstantinos 11. Dragases'in bu umutsuz muharebelerde sevinebildiği son unsur olmuştu ki gökyüzüne bakarak Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükranlarını sunmuştu ve gözlerinde mutluluk yaşlarıyla bir an onları seyredip Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar kılınasınız dedi.